Ayrım 13, sayfa 128. Bayan Maria'nın kocası gözyaşlarını burnunu sildikten sonra Nestor'la birlikte gözyaşı döken Nikos'a Mihalo yengenin nereye gittiğini sordu. Pire'ye bizim de gidebilmemiz için bize izin vermesini ve ayrıca vapurda bizim için yer bulmasını rica etmiş savcıya. "Yahu beraber gidelim dedim ona," diye bağırdı Bay Diamandi. Bayan Maria'nın kocasıymış bu adam. "Anam sabah erkenden gitti," dedi Nikos. "Ben gider bulurum onu. Savcıyı tanırım. Belki beni kabul eder. Çok iyi insan. Mani'de olup bitenlerden habersiz. Buranın yabancısı," dedi Bay Diamandi. Bayan Maria beni kucağından indirdi ve kocasına dış kapıya kadar eşlik etti. "Gel seni yıkayayım," dedi Elpida bana. "Biz gidiyoruz," dedi Nikos ve Nestor'la birlikte evden ayrıldılar. Elpida ilk olarak gördüğüm kokulu sabunla yıkadı beni. Gözlerime sabun kaçtı ama sesimi çıkarmadım. Elpida beni yıkamayı pek beceremedi galiba. Annesi de geldi yanımıza. Beni iyice yıkadı, kuruladı, saçımı taradı. Elpida "güzel bebek oldun," dedi. Ah, ah bu sözcük. Filiçe beni aynanın önüne kaldırır. "Güzel bebek," derdi. Aynaya bakaraktan bunu Elpida'ya söyledim. O da beni kaldırdı. Büyük aynada kendime baktım. Aynada gördüğüm suratı beğendim. Saçım uzamıştı. Manastırdaki büyük aynadaki gibiydi yüzüm. Mihalo yenge sinirli döndü. Gitmemiz için izin alamamıştı. Savcıyı görmesine izin vermemişler. Görebilseydi izin koparırdı kuşkusuz. Başımıza gelenleri söyleme olanağını bulsaydı Pire'ye gitmemiz için belki ilgilenirdi vapurda yer bulmamız için. "Çok iyi insan, altın gibi," diyordu Mihalo yenge sürekli. Kapıda nöbet tutanların salt kendi yakınlarını içeri aldıklarını söyleyerekten öfkeyle. Bugün içeriye girme sırası bendeydi. Oysa o kör olası adam benden sonra gelen bir grubu aldı içeri. Bana "sen yarın gel" diyerekten. "O lanet adama karşı gelemem. Karşı gelirsem beni hiç içeri almaz. Ah Mihalisçiyim, gel bak neler çekiyorum." Sinirliydi, sövüyordu durmadan ama yine de ablamın giysisini üzerimden çıkardı ve bu arada kuruyan kendi giysimi giydirdi. Sonra beni aldı, başka bir eve götürdü. "Ancak birkaç gün kalacağız o evde," dedi. "Neden kalmaya gidiyoruz o eve Mihalo yenge?" diye sordum. "Yürü ve konuşma," yanıtını verdi. "Bayan Maria'nın evinden neden ayrıldığımızı anlayamadım. Evlerinde kalmamızı istemiyor muydu? Yoksa Mihalo yenge gitmemizi gerektiren bir şey mi sezinledi, bilemiyorum. Gittiğimiz evi hiç sevmedim. Ne evi ne de evdeki insanları. Özellikle adı Kulis olan ev sahibinin ikinci oğlunu. Yukarı manastırdaki diğer Kulis gibi o da elinde bir kırbaçla geziyordu. Yukarı manastırdaki Kulis babamın yerini söylemem için küçük bir bıçakla belimde çizikler açmış, çiziklerin üzerine de tuz serpmişti. Bu adamın da elindeki kırbacı görünce Mihalo yengeyle yanında oturan yabancı bir kadına sokuldum. Bunlar sürekli konuşuyorlardı. Benim nedenli korktuğumu fark etmediler. Bir ara Mihalo yenge kalktı, aceleyle odadan çıktı. Beni de yanına almasını söylemeye zaman bulamadım. Birilerinden bilemediğim bir yere gitmesi gerektiğini haberini vermişler. O da koşarak gitti. Evde kalanlara bana dikkat etmelerini, dışarıya çıkmama izin vermemelerini söyledi. Bana da geç kalmayacağım dedi. Kapıyı arkasından kapatır kapatmaz içim daraldı. Göğsümdeki düğüm gözyaşına dönüşmeye başladı. Kalbim patlayacak denli çarpıyor, kulaklarım uğulduyordu. Ne ki artık gözyaşlarımı, göğsümdeki düğümü ve de içimdeki korkuyu gizlemeye alışmaya başlamıştım. Kendimi sıkarak gittim, yengemin, o kadının yanındaki yerine oturdum. Eli kamçılı adam karşımda oturuyordu. Bir yandan ona bakmaktan çekiniyor ama bir yandan da elindeki kamçı beni mıknatıs gibi çekiyordu. Evdeki insanlar yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. Salt ev sahibiyle iki oğlu kaldı. Beni yine bir korku sardı. Korkumu nasıl gizleyebilirdim Tanrım? Hemen tümünü bildiğim bir şarkı söylemeye başladım. Tek Ağaç şarkısını. Tek Ağaç o bölgede katledilenlerden söz ediyordu. Şarkıyı söylemeye başlar başlamaz iki erkek yanıma geldi. Ben salt eli sopalı Kulis'ten korkuyordum. Ama korkumu belli etmemeye çalışıyordum. Benimle konuştuğunda da yanıt veriyordum. Hatta gülümsemeye çalışaraktan. Bu şarkıyı bana kimin öğrettiğini sordu. Anımsamıyorum dedim. Başka şarkılar da bilip bilmediğimi sordum. Evet biliyorum dedim ve dağdaki güzel kadın savaşçı şarkısını da bildiğimi ekledim. Ama hemencecik bu şarkıyı söylememem gerektiğini düşündüm. Kim öğretti sana bunu diye sordu Kulis. Yine anımsamadığımı söyledim. Bana şarkıyı Vasilis'in öğrettiğini biliyordum. Tek Ağaç'ı kimin öğrettiğini anımsayamıyordum. Salt şarkının çok uzun olduğunu tümünü ezbere söylediğimi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Ama bu şarkıyı bana kimin öğrettiğini anımsamıyorum. Kulis bir garip bakıyordu bana. Belki de bana öyle geldi. Konuyu değiştirmek için elindekinin ne olduğunu sordum. Kırbaç dedi. Ve bununla bir darbe yedin mi vücudun kanar diye ekledi. Nerede buldun onu diye sordum. 1,5 yıl önce vücudumda yaralar açan o lanet olasıca kırbaca öyle benziyordu ki. Nerede buldun onu diye sordum yeniden. Bir kuzenimden aldım dedi. Kuzenin adını sormak istedim ama nedenini bilemiyorum, çekindim. Adın ne diye sordu. Karşılık vermeyi geciktirmek için ayaklarıma bakmaya başladım. Bir ayak parmağımın altı yaralıydı ve acıyordu. Parmağıma bakaraktan konuşmaya başladım. Ay ay ayağım ayağım diyorum yüksek sesle vereceğim yanıtı düşünerekten. Neydi adım? Bebek mi? Dimitra mı? Ya kimin kızı olduğumu sorarsa? Kimin kızı olduğumu söylersem gerek benim gerekse Mihalu yengem için tehlikeli olabilirdi. Ama öte yandan yalan konuşmaktan her zaman çekinirdim. Mihalu yenge ve de Nikos kimin kızı olduğumu kimseye söylememi tembih etmişlerdi. Soranlara bilmiyorum dersin demişlerdi. Ama bu adamı kimin kızı olduğumu bilmediğimi nasıl söylerdim? Parmağımın ağrıdığını yüksek sesle söylemem üzerine anası girdi odaya. Böylece konuşma kesildi. Sen neden ağlıyorsun diye sordu kadın bana. Ayağım acıyor diyor ve yaralı parmağımı gösteriyorum. Gel evlenene dek geçer dedi. Biraz sonra Mihalu yenge de geldi. Bir ara yalnız kaldığımızda buradan gidelim diye fısıldadım. Nereye gidelim, nereye gidelim dedi ağlamakla. Üzerine atıldım, onu öpmeye başladım. Ağlama, ağlama, ağlamanı istemiyorum. Varsın burada kalalım. Yalnız şu kulisten korkuyorum. Adımı sordu sürekli. Burada bizi istiyorlar mı sanki dedi kendi kendine konuşurcasına ve benim söylediğime dikkat etmeksizin. Eh, bizi istemiyorlarsa gidelim diyorum yüksek sesle. Nereye gidelim, nereye diyor. Geri gidelim, manastıra geri gidelim dedim. Ne diyorsun be, ne yaparız manastırda? Tümümüzü yok etsinler diye mi gidelim? Gel şimdi yemek yiyelim. Hepsini yeme. Birazını akşam yarsın diyor ve koynundan ekmekle peynir çıkarıyor. Kendisi yemiş miydi bilemiyorum. Bayan Maria'ya ve Elpida'ya gitmeyecek miyiz diye soruyorum. Gideceğiz, gideceğiz diyor. Ne zaman gideceğiz diye soruyorum. Şimdi ekmekle peynirini ye ve sorma diyor. Mihalu yenge şu kulis denen adam adımı soruyor. Ne diyeyim ona? Adının Dimitra ve yeğenim olduğunu söylersin. Babamın anamın adlarını sorarsa ne diyeyim? Anımsamadığını öldüklerinde çok küçük olduğunu söylersin. Mihalu yenge gitme beni burada yalnız bırakma diyorum. Ne diyorsun be diyor bağırarak. Gitmezsem koşmazsam izin çıkarmaya nasıl gideriz Pire'ye? Benim yokluğumda usludur ve kimseyle konuşma. Ama sorduklarında yanıt vermeyecek miyim diye soruyorum. Lanet olasıcı yanıt ver ama söylediklerine dikkatli ol. İyisi mi yanıt verme diyor. Bu evde kaldığımız sürece iyi ki üzerime işemedim. Mihalu yenge yine de önlem almıştı bu konuda. Yeri büyük bir önlük sermişti. İşersem böylece onların yerdeki bezin değil bizim giysimizi kirletecektim. Ev sahibesinin çocukları Mihalu yenge ile yattığımız odaya girmezlerdi. Yengem evden ayrıldığında ben yerimden kalkmazdım. Çişim bile yapmaya gitmezdim. Ancak çıkmak zorunda kaldığımda evde sessizlik olduğu anlarda yerimden fırlar, tuvalete gider ve yıldırım gibi odaya dönerdim. Nikos'la Nestor neredeydiler acaba? Nerede yattıklarını bilemiyorum ama bu eve hiç gelmediler. Mihalu yenge hemen her gün gider ve her zaman üzgün dönerdi. Bir keresinde beni de yanına aldı. Yolda Nikos'la Nestor'a rastladık. Beni onların yanına bıraktı ve uzaklaştı. Onları gördüğüme çok sevinmiştim. Yolda koşmaya başladık, yarış yaparcasına. Ben hep geçerdim onları. Bunu bilerek yapıyorlardı galiba. Hatta bir ara Nikos beni omzuna alıp koşmaya başladı. Ben öyle güldüm, öyle güldüm ki. Gidip Elpida'yı görelim dedim onlara ama istemediler. Elpida hastadır dediler. Hasta mı, nesi var diye sordum. Nikos yanıt vermedi. Nestor, Elpida'nın karnında solucan varmış ve onlar da Atina'ya gideceklermiş. Elpida'nın tedavisi için. Sevincim söndü birdenbire. Nasıl girdi solucanlar Elpida'nın karnına diye sordum. Ne bileyim dedi Nestor. Elpida o denli zayıf ve karnı o denli ezik gibiydi ki. Bir köşeden Mihalu yenge belirdi bu arada. Ne oldu ana diye sordu çocuklar. Yarın, yine yarın gel dediler. Ne yapacağımı bilemiyorum, yandım dedi. Mihalu yenge ve yine ağlamaya başladı. Dördümüz birden yürümeye başladık. Suskun. Mihalu yenge ağlamayı kesmiş, önden yürüyordu, düşünceli. Genellikle koşardı, böyleydi yürümesi. Kuyruk salan gibi. Ama şimdi yavaş yürüyordu, bizden birkaç adım önde. Kamburu çıkmıştı sanki. Bir an için durdu, bize döndü. Karşı yönden gelen bir erkeği gösterdi. Adam oldukça uzaktaydı. Nah, savcı bu. Bize gitmemiz için izin verecek adam budur. Ne yaptığımın bilincinde olmadan kuzenlerimin arasından geçerek savcıya doğru koştum. Beni görür görmez durdu. Ama istese de yürüyemezdi. Attığı her adımda beni önünde görüyordu. Sen ne istiyorsun diye sordu bana. Seni istiyorum. O çolak adam Mihalo yengemin seni görmesine engel oluyor. Sürekli yarın, yarın diyor. Bunları söyler söylemez yaptığımın galiba bilincine vardım ve korkmaya başladım. Mihalo yenge bu arada yanıma geldi ve beni eteğimden çekmeye başladı. Savcı ona, sen buraya gelsene, küçüğü bırak buraya gel. Mihalo yenge beni geriden gelen Nikos'la Nestor'a doğru öfkeyle dürtükleyerek koşaraktan savcıya doğru gitti. Onlar önde, biz arkada bir süre yürüdük. Mihalo yenge ellerini sallayaraktan konuşuyordu. Ama söylediklerini duymuyordum. Savcı elleri arkada sessiz yürüyordu. Salt iki kez durdu ve Mihalo yengeye baktı. O da sürekli konuşuyordu. Bir an için ikisi de bize doğru döndü. Mihalo yenge yanıma geldi. Gözleri yaşlıydı. Ağlamasının nedenini sormaya vakit bulamadan git savcının elini öp dedi bana. Ben ona yaklaştım, elini öpmek üzere. Ama o her iki elini arkasına almıştı. Hadi elini öp ve de beni bağışlayın de. Ah Mihalo yenge, acele etme diyorum içimden. Tüm bunları nasıl söylerim ve nasıl öperim arkasına bağladığı ellerini. Boş ver bunları diyor savcı. Dediğimiz gibi. Yarın kapıdakilere seni beklediğimi söylersin. Israr et, duydun mu? Mihalo yenge dualara başladı. Tanrı yardımcın olsun. Sağ ol, sağ ol diyordu durmadan. Savcı bana baktı dikkatli. Sonra bir şey söylemek istedi. Durakladı. Ama konuşmadan gitti. Elleri arkasına bağlı. Mihalo yenge Nikos'u elinden tutuyor ve koşmaya başlıyor. Beni ve Nestor'u arkasında bırakarak. Yine sürekli konuşuyor. Pire yolculuğu için hazırlıkları tezelden bitirmesi gerektiğini söylüyor. Savcının yardımcı olacağını, söylediğine göre gitmemizi engelleyecek hiçbir şeyin kalmadığını, pire vapur tarifesini öğrenmemiz gerektiğini vurguluyordu. Kuyruk salan gibi çarpık ayaklarıyla zıplayarak koşuyordu. Çok komikti. Kaldığımız eve doğru yürüyorduk. Eve varmadan çocuklardan ayrıldık. Karnım acıkmıştı ama sesimi çıkarmıyordum. Eve varmamızı bekledim. Eve vardığımızda kapı kilitliydi. Mihalo yenge bağırmaya başladı. Ev sahipleri açın kapıyı. Kulis açtı kapıyı. Onu görür görmez açlığımı hemencecik unuttum. Mihalo yengenin nefesi kesilmişti. Sevinçten ve de koşmaktan. Kulis ağzını açıp konuşmadı. Kapıyı açar açmaz yok oldu ortalıktan. Mihalo yenge odaya girer girmez yatağa uzandı. Önlüğüyle sürekli terini sildi. Çok terlemişti. Sonra odadan çıktı ve elinde bir suyla girdi. Böğründen bir parça ekmek çıkardı. Yemem için bana verdi. Ama ekmek çok bayattı. Mihalo yenge kaptaki suyun yarısını içti. Geri kalan suya da ekmeğimi batırmamı söyledi. Yumuşaması için. Ben de susadım dedim ona. Ekmeğini batır ve ye, susuzluğunu da giderirsin dedi. Gerçekten de susuzluğumu giderdim ama açlığımı gideremedim. Başka yok mu diye sordum. Ne diyorsun be dedi. Ekmek başka yok mu? Yok diyorum sana. Akşam bakalım ne yiyeceksin diye yanıt verdi. Ben şimdi gidiyorum öteberiyi toplamaya. Sen dikkat et, savcıyı kimseye söyleme. Yoksa vay haline. Geç kalma yenge. Yere tüküreceğim. Tükürüğüm kuruyana dek gelmezsen vay haline. Kaplumbağa olursun. Tamam, tükür. Buraya yakın bir yere gidip hemen döneceğim dedi. Gitti. Ama ben de çok yorgundum. Saatlerce çocuklarla koştuk, yürüdük. Mihalo yengemin önlüğünü yere seriyor ve yeniden yalnız kaldığım oyunu oynamaya başlıyorum. Özellikle Mihalo yengenin gidip beni yalnız bıraktığında odadan çıkmamak ve de korkmamak için yerde yengemin önlüğü üzerine yatıyor ve Leucci'yi alıyordum kucağıma. Durmadan konuşuyordum onunla. Çoğu kez kendimden geçiyor, söylediklerimden kendim bile korkmaya başlıyordum. Şimdi de öyle oldu. Bak sana ne diyeceğim diye uçacağım. Bu sabah savcıyı gördük. Pire'ye gitmemiz için gerekli izni verecekmiş bize. Seni de yanıma alıp almayacağımı mı soruyorsun? Ne diyorsun sevgili Leuchiko? Herkesten önce seni götüreceğim. Sensiz hiçbir yere gitmem. Salt sen seviyorsun beni ve her zaman yanımdasın. Nasıl bırakır giderim seni? Leuchi dipdiri yanımda ama uyuyor. Halilene yenge bir demet ısırgan otuyla peşimden koşuyor ve ben uyuyan Leuchi'yi bırakıp koşuyorum. Ama Halilene yenge bana yetişiyor ve ısırgan otlarıyla ayaklarıma vuruyor. Isırgan otlarının değdiği her yerimden kanlar akıyor. Halilene yenge yeniden yetişiyor bana ama ısırgan otlarıyla vuramıyor. Leuchi havlayarak Halilene yengeye saldırıyor. O da beni kovalamaktan vazgeçiyor. Ama Leuchi durmadan havlıyor. Uyanıyor ve bir çığlık atıyorum. Kulis üzerimde. Ellerini eteğimin altına sokmuş. Uyanmış ve çığlık atmama karşın beni tırmalıyor ve acıtıyor. Kaçmaya çalışıyorum ama o bir eliyle kafamı tutuyor, bir eliyle bacak aralarımı elliyor ve acıtıyor. Bu arada hırlayarak nefes almaya başlıyor. Korkudan deliriyorum. Bırak be! Annene haber vereceğim. Gelip dövecek seni. Hiç oralı değil. Beni saçlarımdan tuttuğu ve ben ağzım çıktığı kadar bağırdığım sırada pantolonunu çıkarmış olduğunu görüyorum. Anası yakın bir yerde olacak ki odaya giriyor. Ürkmüş. Ne bağırıyorsun be? Ne ol? Tümcesini bitiremeden oğlunu o vaziyette görüyor. Geber bok herif, geber diyor. Ve durmadan dövüyor ve iteliyor. O kalkıyor, pantolonunu yukarıya çekiyor ve çıkıyor odadan. Anımsadığıma göre kulisin anasının adı Nicolu'ydu. Ve bayan Nicolu denen kadın beni dövmeye başlıyor söverekten. Hemen defol git buradan pislik. Hiç kimsede kabahat yok. Suç bende. Sizi yollardan topladım, buraya aldım. Nedir bu yaptıklarınız? Defol git ve geri gelme artık diyor ve durmadan dövüyor, saçımı çekiyor. Ben ilk korku ve şaşkınlığım geçtikten sonra beni döveceğini hiç beklememiştim. Açıklamaya çalıştım. Ama ben uyuyordum, hiçbir şey yapmadım. O geldi, ben uyuyordum. Beni hiç dinlemedi. Deli gibi bağırmaya başladı. Git buradan cenabet kız. Hadi kalk ve defol. Ama nereye giderim? Mihalo yengemin gelmesini bekle. Hiç. Beni kaldırıyor ve odanın ve de evin dışına çıkarıyor. Şimdi ne olacak? Nereye gidebilirim? İyi ki bırakıp gitmiyorum, yoksa Mihalo yengeyle buluşamayacaktık. Bayan Nicolu'nun evinin biraz uzağında Mihalo yengemi beklemeye koyuldu. O zamanlar kulisin yaptığının neden alçakça bir şey olduğunu anlayamamıştım. Bu yüzden anasının bu denli öfkelenmesini yadırgamıştım. Bu yüzden bana olan davranışını anlamakta güçlük çekmiştim. Uyuyordum ve o gelmiş elliyordu beni. Tüm bunlara pek anlam veremiyordum. Beni ellidikçe bağırıyordum, çığlıklar atıyordum çünkü acıtıyordu. Ve o oflayıp puflayınca, hırlayınca benim ödüm kopuyordu korkudan. Hava kararmaya başladı ve Mihalo yenge görünmüyordu. Şimdi nasıl açıklayabilirim ki o andaki duygularımı? Nicolu'nun evi dışında geçen her an bir yüzyıl gibi geliyordu bana. Ayrıca Mihalo yengenin beni bırakıp gitmesi korkusu. Sonra onun da Nicolu yenge gibi beni döveceği korkusu. Ne ki bu pek umurumda değildi. Gelsin de varsın, istediğince dövsün beni. Ayrıca kulisin beni bulabileceği korkusu vardı. Bu yüzden oradan uzaklaşmalıydım. Ama gidersem Mihalo yengeyi nasıl bulurdum? Hava iyice kararmaya başlamıştı ki Mihalo yengenin geldiğini gördüm. Sevincim o denli çoktu ki rüya görüyorum sandım. Gelenin Mihalo yenge olmadığı düşüncesine bile kapıldım. Gerçekten bana doğru geldiğini görünce fırladım, yanına gittim. ''Burada ne yapıyorsun sen?'' dedi yüksek sesle. Mihalo yengenin yüzü gülüyordu, sevinçliydi. ''Nicolu kovdu beni'' dedim. ''Ne diyorsun be?'' dedi sertçe. ''Kovdu beni diyorum sana, kovdu beni'' diye yanıt veriyorum. ''Gel, içeri gidelim. Kim bilir ne yaptın ona, vahşi çocuk.'' Beni elimden tutuyor ve çekerek Nicolu'yla kulisin kapısına doğru götürüyor. ''Aç kapıyı Nicolu'' diye bağırdı. ''Kovdular beni diyorum, içeri girmem, girmem.'' ''Çekme beni be, ne yaptın da kovdu seni, nasıl kovdu?'' ''Aç kapıyı ulan Nicolu, aç kapıyı benim!'' diye bağırdı Mihalo yenge yeniden. Bir pencere açıldı ve Mihalo yengenin önlüğü atıldı aşağıya. ''Ulan Nicolu, açsana kapıyı, ne oldu sana ulan, dinini siktiğimin kadını!'' dedi Mihalo yenge yine. Nicolu pencereye çıktı yüksek sesle. ''Ulan şeytanın yavuklusu, bu piç kurusuyla birlikte evime ayak basma, yoksa çocuklarım kan kustururlar sana.'' ''Aç kapıyı be, yakından konuşalım. Ne oldu sana be Allahsız? Şeytan mı bindi üzerine ulan? Neden içeriden konuşuyorsun? Ne yaptık sana ulan? Açacak mısın kapıyı?'' Yanıt yok. ''Ne yaptın ulan şeytanın kızı? Gittiğimde her şey yolundaydı. Ne yaptın dinini siktiğim kız?'' ''Ben uyuyordum. Kulis üzerime bindi ve anırıyordu eşek gibi. Eliyle çişimi yaptım, yerime dokunmaya başladı. Uyuyordum diyorum sana. Bunun için bağırmaya başladım. Annesi geldi, onu dövmeye başladı. Onu pantolonunun yarı inik ve götüyle kuşunun açıkta olduğunu görünce sonra beni dövmeye ve sövmeye başladı. Kovdu beni diyorum. Anlamıyor musun? Gidelim buradan.'' Konuştuğum sürece Mihalo yengem Nicolu'nun kapısına doğru gitti geldi. Ama sonra birden durdu, bana baktı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Ne yaptı sana? Ne yaptı sana? Yeniden söyle. Baştan ve yavaş yavaş anlamak istiyorum.'' Eteğimi kaldırdı, bacaklarımın arasına baktı. ''Naburamı elledi.'' diyor ve ağrıyan yerimi gösteriyorum. ''Eliyle mi dokundu sana?'' diye sordu. ''Evet, eliyle. Diğer eliyle de kafamı ve ağzımı tuttu, bağırmamam için. Ama ben bağırdım. Anası geldi ve dövdü onu. Sonra da beni dövdü ve evden kovdu.'' Mihalo yenge birdenbire kocaman oldu gibi geldi bana. Kapıya doğru koştu ve bağırarak, ''Çık dışarı ulan Nicolu, çık ve alçak oğluna kıza yaptıklarını söyle bana. Bak ulan, çıkmazsan gider jandarmayı getiririm. Çık ulan Nicolu, çık ulan Allahsız, çık. Eteğin altında gizlenen oğlunla beraber. Çıkın ulan alçaklar, yoksa jandarmaya haber vereceğim. Çıkın, içeride kalan unumu verin, duydunuz mu?'' Nicolu birden pencereden çıkıyor ve sertçe, ''Hiçbir şey vermem size, sıkıysa git jandarmaya haber ver. İstersen al buraya getir. Onlara komünist olduğunuzu söyleyeyim de gör. Git ulan, sıkıysa git. Bakalım kimi tutuklarlar. Bizi mi, sizi mi? Sıkıysa git. Ve bana bak, sen gitmezsen ben gideceğim jandarmaya. Gerçek yüzünüzü bilmiyor muyum sanki? Ama kabahat ben de evimin kapısını açtım size. Hata etmişim. Unumu ver ulan. Azgın oğlun varsın, seninle gidersin azgınlığını. Küçük çocuklarla değil, diye bağırdı Mihalu yenge köpürerek. Yarım çuval un fırlatıyor pencereden. Mihalu yenge çuvalı havada yakalamaya çalışıyor, yırtılıp unun dağılmaması için. Ne ki çuval göğsü üzerine düşüyor ve yengem yere yuvarlanıyor. Ben öfkeme, korkuma karşın Mihalu yengenin tutumuna çok sevindim. Tüm bu karışık duygular beni o denli etkilemişti ki yerimde taş kesildim. Ama yengemin yerde yattığını görünce kendime geldim. Zorlukla yerden kaldırdım. Kendisi unun dökülmediğini görünce biraz ileride yerde duran önlüğünü alıp getirmemi istedi. Beni yanına oturttu ve ayaklarımdaki kuliden kalan sümükleri temizledi. Hadi gidelim dedi. Birazdan karanlık basacak. Un çuvalını omzuna atıyor, beni elimden tutuyor ve yürümeye başlıyoruz. Kendisi sürekli lanetleyerek, ben ise gittiğimiz yeri merak ederekten ilerliyoruz. Deniz kenarına vardık. Mihalu yenge beni sürekli çekiyordu. Çevreye şaşkınlıkla baktığımdan çabuk yürüyemiyordum. Birden seslenmeye başladı. Nikos! Ey Nikos! Nestor! Neredesiniz? Kumsalda bulunan, sonradan adının sandal olduğunu öğrendiğim büyük bir teknenin içinden Nestor çıktı ve bize doğru gelmeye başladı. Yaklaşınca anasının omzundan un çuvalını aldı. Yengem Nikos'u sordu. Buralarda olacak. Nen var ana? Neden topallıyorsun? Mihalu yenge yanıt vermedi. Yere oturdu. Belini sandala dayadı ve ağlamaya başladı. Neyin var ana? Ulan Niko! Ey Niko, neredesin ulan? Diye bağırdı Nestor. Nikos bir yerden çıktı, bize doğru geldi. Mihalu yenge beni çekti, yanına oturttu. Sarıldı ağlamayı sürdürerekten. Nedenini bilemeden ben de ağlamaya başladım. ''Nedir bu başımıza gelen?'' diyorum Mihalu yenge. ''Nedir bu başımıza gelen?'' diyorum ben de. Nikos yanımıza geliyor. ''Ne oluyor, neden ağlıyorsunuz?'' diye soruyor tedirgin. Yengem Nikolu'nun evinde olanları anlatmaya başladı. Küfürler yağdıraraktan. ''Hem suçlu hem güçlü alçaklar'' diyor Mihalu yenge. ''Hayvan oğlunun kızımıza saldırdığı yetmiyormuş gibi unumuzun yarısına da el koydu. Salt bunu attı penceresinden'' diye ekledi. Nikolu'nun attığı yarım çuval unu göstererek. ''O köpek jandarmaya da ihbar eder bizi.'' ''Nereye gönderecek jandarmaları? Kaldığımız yeri biliyor mu? Şu kuli denen alçağı öldürmeliyiz.'' dedi Nikos ve Nestor'la kulisi öldürmek için kuracakları tuzağı konuşmaya başladı. Fal taşı gibi açılmış gözlerim onları dinlerken Mihalu yenge bağırmaya başladı. ''Ne diyorsun ulan Allahsız? Nereye gideceksin ve kimi öldüreceksin? Babanın sürgünde olduğunu unuttun mu? Bizim nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmediğimizi unuttun mu? Salt almamız gereken izni düşünmen gerekir. Bir an önce buradan ayrılmamız gerekir. Bunlar neredeyse buldukları komünistleri yok etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Jandarma onlardan yana değil mi sanki? Diyelim kulisi öldürdünüz. Ama yakalanırsanız haklı olduğunuzu ispat edebilecek misiniz? İki komünist bir vatandaşı öldürdü diyecekler ve sizi köpek gibi yok edecekler. Ah ulan alçak Nikolu. Ah ulan eşoğlu eşek kulis. Sotiris sizi anında yok edebilirdi. Ama her şey tersine döndü. Mihalicim sürgünde, Sotirisciğim de dağlarda. Ah çocuklarım, ah!